Ayrım 36.
Bir de sivrisinekler var burada. Herhalde senin kaldığın yerde de vardır. Böyle parmağım gibi. İnsanın bütün gece kanını emiyorlar. Uyku durak kalmıyor. Kadın efendinin asabı biraz da bu uykusuzluktan harap oluyor. Bir sigara yaktı. Gün boyu birbiri ardına sigaralar içiyordu. Bir sigara da doktora uzattı. Sonra her konuşmalarında muhakkak yanlarında bulunan yüzbaşı Atıf Bey'e de sigara ikram etti. Bilirsin bütün hastalıkları bu sinekler taşır doktor. Bunların her yanı mikrop doludur. Mikrop dediğin de hastalığın ta kendisi. Verem mesela mikropla geçer. Reşit Paşa tıptan, hastalıktan, tedaviden konuşmanın padişahın daima hoşuna gittiğini, onu sakinleştirdiğini öğrenmişti. Anlattıklarını sık sık tekrarlamasına, bir anlattığını birkaç kere anlatmasına rağmen hiçbir zaman sıkıcı biri olmuyor, daima anlattıklarına yeni ayrıntılar katıyordu. Çam ağacı Allah'ın bir lütfu. Bu verem hastalığına çok iyi gelir. Bana bir zaman hikaye etmişlerdi. Kastamonu taraflarında hiç verem olmazmış. Şayet biri oralarda verem olursa çam ormanına götürülür, bir çadırda bir iki ay bırakılırmış. Aynı zamanda çam ağacının kabuğundan bir madde sızarmış. Bu maddeyi de hastaya emdirirlermiş. Hastalık çok ilerlememişse hasta mutlaka iyileşirmiş. Durup düşündü. Bunları niye söyledim? Çünkü geçen gün de kendi kendime düşünüyordum. Şimdi seninle hasbihal ederken zihnimde daha bir berraklaştı. Bakıyorsun birçok hastalığın ilacı tabiatta mevcut. Tarçın otu kaynatıyoruz, çörek otu kaynatıyoruz. Envai bitkinin usaresinden faydalanıyoruz. Veremin bile çaresi bir bakıyorsun belki de çam ağacında gizli. Benim aklıma gelen şu, hastalığı halk eden Allah diyorum. Her hastalığın ilacını da tabiata mı gizledi acaba? Aradıkça çareyi tabiatta mı bulacak tababet? Adeti olduğu üzere birden durup yüzbaşı Atıf Bey'e dönerek konuyu değiştirdi. Ben turunç yaprağı istemiştim. 10 günden beri getirilmedi. Bu kadar basit bir şey koca Selanik'te bulunmaz mı? İstanbul'a sipariş etsek şimdiye 10 defa gelirdi. Artık anlıyorum ki bana hiç ehemmiyet verilmiyor. Turunç yaprağından şikayet ederken asıl canını sıkan meseleye döndü. Konuştuğu konular arasında bir bağ kurmaya pek özen göstermez, neredeyse şımarıkça bir rahatlıkla bir mevzudan diğerine rahatlıkla atlardı. Hem anlamıyorum, bana burada neden gazete verilmiyor, beni gazete okumaktan men eden hangi kanun var, ben bu memleketin haliyle ve istikbaliyle alakadar bir adamım. Bir an tereddüt etti. Bu sözlerinin yanlış anlaşılabileceğinden korkarak derhal bir açıklama yaptı. Vaka, artık benim siyasi hiçbir emelim kalmamıştır. Ancak memleketin vaziyetini, memleketin ahvalini öğrenmek isterim. Ferahlı bir haberden memnun olmak, Allah esirgesin kötü bir haberden keder duymak benim de hakkımdır. Canileri, katilleri bile bu haktan mahrum etmezler. Bilmem ki bana niçin böyle yapıyorlar. Bütün saltanatı boyunca ülkeye yabancı gazetelerin girmesine, Avrupa'da yayınlanan Türkçe gazetelerin sınırdan sokulmasına, halkın istediğini okumasına izin vermeyen padişah, şimdi kendisine gazete verilmediği için samimi bir şekilde şikayet ediyor, bunun acısını fark ediyordu. Reşit Paşa padişahı yatıştırmaya çalıştı. Size karşı bir hürmetsizlik söz konusu değildir sultanım. En küçük arzu-i hümayunuzun daima yerine getirildiğini görüyorum. Bu hürmetsizlikten ziyade belki de sizi gazetelerdeki tenkitlere üzülmekten korumak içindir. Padişah belli belirsiz gülümsedi. Beni koruduklarına eminim doktor, hem de sıkı sıkıya. Birlikte yemek yedikten sonra doktor Müşfika Kadın Efendi'yi muayene etti. Bir iki ilaç yazdı, sonra yeniden padişahın yanına dönüp o sonsuz tababet konuşmalarını sürdürdü. Padişah ona gençliğindeki maceralardan, iktidar sırasında bir karış toprak bile kaybetmediğinden söz etti. Reşit Paşa kudretini kaybeden bir insanın geçmişine ve başarılarını anlatmaktan ne kadar hoşlanabileceğini, hiçbir etkisi olmayacağını bile bile kendini savunmaktan, haklılığını kanıtlamaya çalışmaktan kendini alamadığını görüyor, bütün bunları samimi bir üzüntüyle padişaha biraz da acıyarak dinliyordu. Hayatı boyunca zaman zaman padişahın hareketleri, tehditleri ile de karşılaşmış olan doktor, şimdi efendisinin böylesine güçsüz duruma düşüşü karşısında en küçük bir intikam duygusuna, insani sayılabilecek en küçük bir sevince kapılmıyor, tam aksine gerçek bir üzüntü duyuyordu. daha birkaç gün önce Alman bankalarındaki 1 milyon altınını orduya bağışladığına dair bir belgeyi zorla imzaladığına şahit olmuş, dişleri dökülmüş, sürgünde bir konağa hapsedilmiş bu yaşlı adamın saltanatından sonra servetini kaybettiğini de görmüştü. Ama o akşam ayrılırlarken söylediği sözler doktoru bütün bunlardan daha fazla etkilemişti. ''Yarın tekrar gelirsin değil mi doktor? Rica ederim, kadınıma iyi bak. 23 senedir beraber yaşıyorum. Bir gün bile kırılmadım, incinmedim. Ben de ona elimden gelen iyiliği yapmakta kusur etmek istemem.'' Mahzun mahzun içini çekti. ''Vaka artık iyilik yapacak halimiz de kalmadı ama hiç olmazsa...'' Sözleri boğazına düğümlendi. Müşfika kadın efendiye bir şey olacağını düşünmenin tedirginliğiyle dudaklarının titrediğini gördü doktor. Bir imparatorluğu kaybetmeye dayanmış olan adam kadınını kaybetme ihtimaline dayanamıyordu. Padişah sözünü tamamlayamadan sadece elini uzattı. Reşit Paşa hiçbir şey söylemeden padişahın elini sıkıp ayrıldı. Yolda kadınını kaybederse ölecek diye düşünüyordu. Kadınını kaybederse ölecek. Bütün gece padişahın acısı kendi acısına karışana kadar bu sözü kendi kendine söyleyip durdu. 22. 9 Haziran günü deniz kokulu yumuşak bir sıcaklığın içine kendini bırakmış olan şehir, bahçe kapıda patlayan bir silahla kasılıp gerildi. Sadai Hak gazetesinin daha 26 yaşındaki genç başyazarı Ahmet Samim, burundan sıkmalı tel gözlükleri, uçları hafifçe burulmuş ince bıyıkları, alnının parlak genişliğini ortaya koyan geriye taranmış gür saçları, neşeli konuşmaları ve sert yazılarıyla dostlarının sevgisini kazanmış bu genç gazeteci, arkasından yaklaşan bir katil tarafından vurularak öldürülmüştü. Ayaklanma sırasında padişah için en sert yazıları yazmış, ayaklanmadan sonra itaatçıların yönetimini de aynı sertlikle eleştirmekten kaçınmamıştı. Katil her zaman olduğu gibi kaçmış, bir daha da asla yakalanmamıştı. Faili meçhul cinayetlere alışkın şehir, katilin süliyetini görmek için başını çevirip nefretle devletin içine, oradaki itaatçılara bakmış ama cesareti nefreti kadar büyük olmadığından her cinayetten sonra olduğu gibi korkaklara mahsus bir utançla susup başını önüne eğmişti. Fısıltılarla dilden dile katilin itaatçıların ünlü silahşörlerinden Abdülkadir Bey olduğu söyleniyor ama kimse bunu yüksek sesle tekrarlayamıyordu. Tevfik Bey o gün akşamüstü her zamankinden daha erken dönmüş, sevgili arkadaşının ölüm haberini munis gözlerinde biriken yaşları zorlukla tutarak Mihrişah Sultan'a vermişti. Mihrişah Sultan birkaç kez kendi yalısını ziyaret etmiş olan bu deli dolu, cesur gencin konuşmalarını, halini, tavrını sevmişti. Ölüm haberini duyunca önce dudaklarını ısırdı. ''Bu ülke'' dedi. ''Bir cenaze evi gibi. Hep ölüm, hep ölüm. Ölüler değişiyor ama tutulan yas hiç değişmiyor. Hiç de değişmeyecek. Artık bu ölüm korkusuna, bu cinayet merakına daha fazla tahammül edemeyeceğim.'' Nedimelerine sert bir sesle emir verdi. ''Hemen hazırlanın. İlk vapurda Fransa'ya dönüyoruz. Bu ülke kendini öldürüyor. Benim de bunu seyretmeyi artık yüreğim kaldırmıyor. Sen de hazırlan Rukiye. Toparlanın, gidiyoruz. Bir daha da dönmeyeceğim buraya.'' Rukiye Yalı'nın bahçesindeki konuşmalarda genç gazetecinin ölümden şakacı bir tavırla söz edişini dün gibi hatırlıyordu. O sözleri bir şaka gibi dinlemiş, böylesine hayat dolu genç bir adamın öldürülebileceğini aklının ucundan geçirmemişti. Bu ani ölüm haberine, böyle ani ölüm haberi alan herkes gibi inanamıyor, daha doğrusu ölümün bir insanın bir daha geri gelmemek, görünmemek üzere aralarından ayrılışının anlamını kavrayamıyordu. Ölümün ani gelişiyle hayatın anlamı ve sözcüklerin üzerinde durduğu zihinsel zemin birden yerinden sallanmış, sözcüklerle anlamları arasındaki ilişkide kopukluk olmuştu. Tuhaf bir mana kayması yaşıyordu. Evet, Ahmet Samim ölmüştü. Bunu anlıyordu ama onun bir daha yalıya gelmeyeceğini kabul edemiyordu. Ölüm ve kayboluş sanki iki ayrı kavramdı. Biri ölebilirdi ama kaybolmazdı. Ölür, sonra arkadaşlarıyla buluşmaya devam ederdi. Bütün bu çarpılmış anlamlar arasında tam yüreğinde gene de ölümün acısını ve manasını hissediyordu. Acı, muğlaklaşan kelimeler ve anlamlar arasından yolunu buluyordu. Bu puslu, parçalanmış anlam kümelerinin titrekliğini ve acının bunun tam tersine çoğalan keskinliğini sağır bir baş dönmesiyle yaşayan Rukiye, önce Mihrişah Sultan'ın sözlerini tam kavrayamadı. Ancak ikinci kez ve adını söyleyerek emrini tekrar ettiğinde gitmekten söz ettiğini, buradan ayrılacaklarını ve Ahmet Samim Bey gibi Tevfik Bey'i de bir daha göremeyeceğini anladı. Bir daha görememek ve ölüm sözleri o kaygan ve titrek anlam yığıntısı içinde birbirine karışınca Tevfik Bey de ölecekmiş gibi onu o anda dehşetle sarsan garip bir duyguya, bir tür sinir buhranına kapıldı. Asabi buhrandan mı, gerçek bir aşkın her koşul altında varlığını sürdüren gücünden mi, yoksa bütün bunların ortasında hala cevapsız duran merakını daha fazla o halde bırakmaya tahammül edememesinden mi bilinmez, evine gitmek için kapıdan çıkan Tevfik Bey'in peşinden koştu. Bir yaz gecesine hazırlanan kızıl, eflatun mor dalgalı bir göğün altında, yasemin, ağaç çileği, kavun ve yosun kokularıyla dolu bahçede üzgün adımlarla yürüyen Tevfik Bey'i çıkış kapısında yakaladı. Tevfik Bey, biraz da şaşırarak durup kendisine kimin seslendiğini görmek için baktı. Buyurun Rukiye Hanım. Rukiye eliyle saçlarını geriye attı. Söylemek istediğini vazgeçmekten korkar gibi bir solukta söyledi. Beni seviyor musunuz? Tevfik Bey şaşkınlıktan ve utançtan kıpkırmızı oldu. Şeyh Yusuf Efendi'nin kızı, Osmanlı Padişahı'nın eski doktorunun üvey torunu, imparatorluk payitahtının yalılarında belki de o güne dek hiç rastlanmamış bir şey yapıyor, bir erkeğe kendisini sevip sevmediğini soruyordu. Bu değil bahçe kapılarında, yatak odalarında bile kolay kolay konuşulmayan bir konuyken, genç kız hiç çekinmeden, kendisi hakkında ne söyleneceğini hiç umursamadan, dünyanın en tabii sorusunu sorar gibi soruyordu aklına takılan soruyu. Arkadaşının ölümüyle zaten şaşkınlaşmış olan Tevfik Bey, ne söyleyeceğini bilemeden Rukiye'nin yüzüne yalvarırcasına baktı. Hiçbir kural, gelenek tanımayan, kendi iradesini ve isteklerini hayatın tam merkezine yerleştiren, hiçbir sözün, duygunun, konunun muallakta kalmasına katlanamayan bu tuhaf kızı çoktandır seviyordu. Ama aldığı terbiye bunu ulu orta konuşmasına, konuk gittiği bir evin kızına duygularını açıkça söylemesine engeldi. Rukiye ise Tevfik Bey'in yalvararak bakan gözlerini aldırmak niyetinde değildi. ''Niçin susuyorsunuz? Sevmiyorsanız derhal söyleyin. Hemen gidip eşyalarımı toplayacağım. Zaten bir daha karşılaşmayacağız.'' Tevfik Bey, Rukiye'nin söylediği her şeyi yapacak kadar kararlı olduğunu biliyordu. Bir daha genç kızı görememek fikrine dayanamayarak derin derin içini çekti. İnler gibi konuştu. ''Seviyorum. Benimle evlenecek kadar mı?'' Tevfik Bey gözlerini kapattı. Cevap verirken ''Evet.'' Rukiye genç adamın elini tutup eve doğru yürüdü. Öyleyse gelip beni hemen Mihrişah Sultan'dan isteyin. Tevfik Bey birinin göreceğinden kuşkulanarak derhal elini çekti. Ne diyorsunuz Rukiye? Beni Mihrişah Sultan'ın kapısından kovdurmak mı istiyorsunuz? Böyle kız istenir mi bir sultan hanımdan? Nasıl istenir? Annemleri göndermeliyim. Gidin söyleyin gelsinler. Rukiye istirham ediyorum. Lütfen böyle davranmayın. Müsaade edin validemle görüşeyim. Yarın sabah gelip sizi istesinler. Her şeyi usulünce yapalım. Rukiye Tevfik Bey'in yüzüne baktı. Söylediklerini düşündü. Başını salladı. Peki yarın sabah gelsinler. Ben Mihrişah Sultan'la şimdi konuşup ona olanları söyleyeceğim. Tevfik Bey'in annesi biraz söylenmesine, böyle acele davranmanın yakışıksızlığından söz etmesine rağmen oğlunun söylediklerine kulak vermekten de geri kalmadı. Tabii Rukiye'nin babasının ünü, Mihrişah Sultan'ın serveti, Mehpare Hanım'ın utanç verici gölgesine rağmen ait olduğu çevrenin gücü, Tevfik Bey'in ailesini etkilemekte önemli bir rol oynamıştı. Olanları duyan Mihrişah Sultan ise genç kızı şaşırtarak onu öpmüş, ''Sen benim kızım olmalıydın.'' demiş, sonra kendini toplayarak ''Babanla annene de bir sormalıyız.'' diye eklemişti. Rukiye ise buna derhal itiraz etmişti. ''Sizin muvaffakatınız benim için yeterli. Sizce uygunsa bir başkasına sormaya hiç lüzum yok. Siz muvafık buluyor musunuz kararımı?'' Mihrişah Sultan gülmüştü. ''Tevfik Bey'i seviyor musun?'' ''Evet. Onsuz yaşayamayacağını mı düşünüyorsun? Onu görmemek fikrine tahammül edemiyorum.'' Bence muvafık o zaman. Rukiye'nin iradesi sonunda bütün gelenekleri, alışkanlıkları yenmiş, rastlanmamış bir hızla Tevfik Bey'in annesi genç kızı oğluna istemiş, Mihrişah Sultan da olur demişti. Sultan İstanbul'da çok fazla kalmak istemediği için düğünün de bir hafta içinde yapılmasını karara bağlamıştı. Tevfik Bey'in annesiyle görüştükten sonra Mihrişah Sultan Rukiye'yi çağırarak düğünün bir hafta içinde yapılacağını bildirmiş, sonra da eklemişti. Benim de senden bir isteğim var. Buyurun. Tekkeye gidip babana evleneceğine haber ver. Hayır duasını al. Bunu benim hatırım için yapar mısın? Tabii, emredersiniz. Zaten gidip kendisiyle görüşecektim. Ahmet Samim'in vurulduğunun gününün akşamı Hasan Efendi Halep'ten dönmüştü. Oradaki bir Rufai Şeyhinin oğlunun düğününe Yusuf Efendi'nin gönderdiği hediyeleri teslim edip Şeyhi adına düğünde bulunduktan ve günlerce süren zorlu bir yolculuktan sonra İstanbul'a ulaşabilmişti. Gördüklerini hemen Şeyhine anlatmak istemiş ama Şeyh her zamanki hoşgörülü tavrıyla "Şimdi git, dinlen, yarın görüşürüz" demişti. Hasan Efendi Anadolu'da gördüklerinin dehşeti ve uzun yolculuğun yorgunluğuyla hareme geçmiş, karısının hazırlattığı hamamda yıkandıktan sonra temiz pak geceliğini giyip odasına çekilmiş ve yatakta korkuyla karşılaşmıştı. Cüce karısı günlerce ondan uzak kalmanın zapt edilmez azgınlığıyla ona saldırmış, dev gibi adamın "dur bir dakika çok yorgunum" itirazlarına hiç aldırmadan bir maymun gibi onun vücuduna tırmanıp her yerinde dolaşarak Hasan Efendi'nin her hatırladığında nefret dolduğu, tiksintiyle karışık o korkunç zevki ona gene yaşatmıştı. Ertesi sabah hem gördüklerini bir an önce anlatmak hem de gece yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmek için hemen Şeyh Efendi ile konuşmak istemiş ama Şeyh'in yanında konukları olduğu için bütün sabahı Haliç'in kıyısında tek başına dolaşarak geçirmiş, Anadolu'da yaşadıklarını bir daha düşünmüş, şeriatten uzaklaşan, dinini unutan devletin çöktüğüne bir daha karar vermişti. Öğleden sonra ortalıktan el ayak çekilip de yaz gününün ağır sıcağı basınca Şeyh Efendi'nin oturduğu serin ve loş odaya girebilmiş, şeyhiyle halvet olmuş ve ona gördüklerini bir bir anlatmaya koyulmuştu. "Anadolu bitmiş şeyhim" diye başlamıştı. "Anadolu bir mezbele olmuş. Ne din kalmış ne iman. Her yerde rüşvet, irtikap, sahtekarlık." Yozgat yakınında gördüğü bir kaymakamdan söz etmişti. Adam gecelik entarisiyle kaymakamlığın bahçesinde oturuyor, gelene gidene aldırmadan sabahtan akşama kadar orada içki içiyordu. Bir başka kaymakam ise kaymakamlık bahçesinin duvarına şişeler dizdirmiş, onları penceresinden tüfekle vuruyor, şişeleri vurmaktan başka hiçbir işle uğraşmıyordu. "Yalanım varsa nimete kör bakayım şeyhim. Bir naip gördüm, tam 104 yaşında. Bir eşeğe biniyor. Yanındaki adamlar onu devrilmesin diye tutup vilayet binasına götürüyorlar. Yarı bunak, aklı bir gidip bir geliyor. Ama adamın da bir kabahati yok. Kendisinden dinledim. Şeyhülislam Efendi Hazretlerine dedim ki," diyordu, "siz beni naip olarak tayin ettiğinize göre Hazreti Nuh'u bulsanız onu da naip tayin ederdiniz. Ama o aldırmadı. Hele git de bakalım," dedi, diyordu. "Allah sizi inandırsın, çivisi çıkmış Anadolu'nun. İdare yok desem mübalağa olmaz. Halk sefalet içinde, sahipsiz, rüşvet vermeden tek bir kağıdı imzalatmak mümkün değil. Yol boyu cenazeye rastlıyor insan. Hastalıklar, salgınlar, açlık. Hep söylerim, din olmadı mı hiçbir şey olmaz. Şeriatın hükmü okunmuyor artık. Koskoca Anadolu'yu geçtim geldim. Yol boyu bir nur göremedim." Şeyh Efendi bunları sessizce dinliyordu. Zaten bildiği gerçeklerdi bunlar. Anadolu'dan her gelen bunları anlatıyordu. "Sana söylediğim Sinop'taki keşişi gördün mü?" diye sordu. Hasan Efendi'nin yüzü güldü. "Gördüm şeyhim. Bir dağın başındaki manastırda tek başına oturuyordu. Allah hak dininde can vermeyi nasip etsin gavura. Gavur mavur ama Müslümandan dirayetli. Yalnız az biraz kafadan çatlak bence. Manastırın bahçesine bir mezar kazmış, kendi mezarıymış. Mezarın başında yaşıyor. Ben oradayken Vali Paşa mahiyetiyle ziyaretine geldik gavuru. Keşiş paşanın ziyaretinden pek memnun oldu. Ayrılırlarken paşaya kazdığı mezarı gösterdi. Kelimesi kelimesine aklımda söylediklerim." Hasan Efendi durup keşişin söylediklerini aklında toparlayıp şeyhine tekrar etti. "Dedi ki paşaya, dünyanın en bahtiyar mahluklarından biriyim," dedi. "Çünkü Allah ne kadar ömür vermişse onu kanaatli insanlara mahsus bir gönül rahatlığıyla böyle cennet gibi güzel, yüksek ormanlı bir yerde geçireceğim. Ölünce de her gün göre göre senelerden beri bir yatak gibi varlığına alıştığım şu mezara gömüleceğim. Sen büyük bir vali, paşa olduğundan ne kadar uzasa gene de pek kısa olan ömrünü bin bir dağ dağı içinde geçirecek, nerede öleceğini, nerede gömüleceğini bilmeyeceksin. Seni vilayete vali, beni de manastıra keşiş yapan Allah, hangimize daha büyük bir lütuf ihsan etmiş, var artık sen düşün. Vali Paşa'ya aynen böyle dedi. Şeyh başını salladı. İyi bir Hristiyandır o. Bana bir şey gönderdi mi? Bir mektup yazmış, onu verdi. Şeyh efendi mektubu aldı. Sonra okumak için yanına koydu. Hasan efendi gelir gelmez öğrenip canını sıkan, Mehpare Hanım'la Hikmet Bey'in görüşmelerine ait bir şey söyleyip söylememeyi aklından geçirirken, ikisi birden susup kapıya baktılar. Bir gelen olduğunu sezmişlerdi. Şeyh efendi gelenin kim olduğunu da tahmin ettiğinden yerinde huzursuzca kıpırdandı. İçeri giren Rukiye'nin çarşafını açtığını gören Hasan efendi telaşla ayağa kalkıp şeyhinden izin isteyerek çıktı. "Buyurun," dedi şeyh efendi. "Şöyle oturun lütfen." Rukiye şeyhin gösterdiği yere hemen yanı başındaki mindere oturdu. Bir zaman sessizce önüne bakarak bekledikten sonra hemen hemen her zaman yaptığı gibi derin bir soluk alıp taşıdığı ağırlığı karşısındakinin zihnine yükleyip kendisini özgürleştiren keskinliğiyle konuyu kısaca açıklayıverdi. "Ben evleniyorum." Bu kısa cümlenin söyleniş biçiminde bir babadan izin istemek için yapılan bir açıklama olmadığı, sadece durumun bildirilmesi için söylendiği anlaşılıyordu. Şeyh efendi kızının sesindeki gerginliği fark etmemiş gibi davrandı. "Allah Mesut bahtiyar etsin, iyi bir genç." Rukiye önce iyi bir gencin kim olduğunu kavrayamadı. Sonra bunun Tevfik Bey olduğunu anlayınca Mihrişah Sultan'ın tebessümünü hatırlatan bir biçimde gülümsedi. "Ha evet, her şeyden haberdar olduğunuzu, her şeyi bildiğinizi unutmuştum." Şeyh efendi kızına ayıplar gibi baktı ama buna bir cevap vermedi. Sadece Rukiye'yi şaşırtan bir soru sordu. "Huzuru bulacak mısın bu evlilikte?" Rukiye bu şartlarda sorulacak sorunun "Mesut musun?" olduğunu kestirebiliyordu. Ama babası ona huzurlu olup olmadığını soruyordu. "Niye böyle sordunuz?" "Huzura ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Huzursuz, sabırsız bir tabiatın var. Herkes saadetini başka başka mecralarda bulur kızım. İnsan vardır saadeti öfkede, kavgada bulur. İnsan vardır saadeti heyecanda bulur. İnsan vardır saadeti sevgide, aşkta bulur. Zannımca sen saadeti huzurda bulacaksın. Mesut olman için önce huzurlu olman lüzum ediyor. Eğer itikadın olsaydı bu huzuru imanda, ibadette bulabilirdin. Ama itikadının zayıf olduğunu biliyorum. Kader sana huzuru Rabbimizden değil de kullarda, zavallı beşerde arama zulmünü reva görmüş. Saadet senin için huzurun ardında saklı. Dualarımda sana huzur vermesi için Rabbıma hep yakarıyorum." Rukiye babasının sözlerinden çok sesindeki o dokunaklı rikkatten etkilendi. Başını öne eğdi. Şeyh efendi devam etti. "Bunu itiraf etmek çok güç ama kanaatimce senin huzursuzluğunun müsebbiplerinden biri de benim. Hayatta her hatanın bir bedeli var Rukiye. Ama bazen o bedeli hatayı yapan değil de bir başkası ödüyor. Hatayı ben yaptım, bedeli sen ödüyorsun." Şeyh efendi kederle gülümsedi. "Vaka bu bedel bana da payıma düşen ıstırabı getiriyor tabiatıyla. Ama buna aracılık etmek sana düştü.